Ayrım 29. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 282. Mezardaki tebessüm. 6 Ekim 1969 tarihinde Siegfried'in aşağı yukarı New York'ta 5. caddedeki polis merkezinden çıktığı saatte Nadia, İtalya meydanındaki dairesinde bulaşık yıkıyor ve arada sırada gözlerini kaldırarak bir parça görebildiği gökyüzüne bakıyordu. Bakışları buğulu, dudakları sarkmıştı. Mutsuz olduğu anlaşılıyordu. Nadia eskiden kahvaltıda sıcak kruvasanları, mum ışığında yenen akşam yemeklerini, Sen Nehri boyunca uzanan sahafları aylak aylak gezmeyi ve galerileri dolaşmayı hayal ederdi. Şimdi ise günün en güzel saatlerini alışveriş, bulaşık, temizlik, çamaşır ve dikişle geçiriyor, öğlenleri ya bir dilim jambon ya da bir kutu ton balığı yiyerek akşama ne pişireceğini düşünüyordu. Hayatında hiç vergi kağıdı görmemişti. Ama şimdi Lütfi ve kendisi 3 aylık gelirlerini Fransız devletinin isteği üzerine veriyorlardı. Arsinoe villasının aşçısı Morcos'u düşünürken genç kızlığını hatırladı. Susu piyano çalıyor ve "This the last rose of summer"ı söylüyordu. O günleri hatırlayınca başını salladı. Bu hatıralar sadece gözyaşı getiriyordu. Geçmiş sadece uyanıkken rüya görmekten ibarettir diye düşündü. Çocukça bir düşünceyle anne ve babası ölünce Arsinoe villasından kurtulacağını sanmıştı. Susu'nun da arada sırada yardım etmesine rağmen mirasından kalan azıcık para batıda yaşamak için çok mütevazi kalmıştı. Ne Lütfi ile evlenmesi ne de sürgünde olduğu Paris onu eskiden beri hayalini kurduğu özgürlüğe ulaştıramamış ve tüm ümitlerini yok etmişti. Doğu kadını asla kurtulamıyordu. O sadece bir kadındı. Kadın ve kurtulmak kelimeleri sadece acınacak hallerde uyum sağlıyordu. Kadın önce zevk almak, bir süre sonra da ırkın çoğalması için bir araç haline getirilerek sonunda aile erdemlerinin koruyucusuna dönüştürülüyordu. Batıda bile örneğin Fransa'da bir kadın anne ya da ev hanımı değilse ya bir aktris ya bir büro çalışanı ya bir kasiyer ya da bir duldu. Ama zaten ne sanmıştı ki? Belleği suçlu bir şekilde İsmail'le yaşadıklarına yoğunlaştı. Bu fiziksel doyum anlarını Lütfi'yle yaşadığı heyecanlarla kıyaslamaktan kendini alıkoyamıyordu. İsmail'e son derece hayasızca davranırken Lütfi'yle garip bir şekilde kendine yasaklar koyuyordu. Yapmak istemediği şeylere izin vermiyor, sadece temel hareketlerle kendini kısıtlıyordu. Bu duygular seksin düşmanı mıydı? Görüntüler gözünün önünden karşı konulamaz bir şekilde geçiyordu. İsmail'in elleri göğüslerinde gezinirken ona kenetlercesine yapışarak bütünleştiklerinde nasıl da zevk almıştı. Aynı vahşi göz kamaştırıcı arzu ertesi gün yeniden doğmuştu. Bunları düşünmemek için başını salladı. Gerçi İsmail ile evlenmiş olsaydı daha fazla ne olacaktı ki? Belki biraz daha fazla para ama buna karşılık da azalan bir kişilik. Gerçeği söylemek gerekirse Lütfi'ye kardeşçe duygularla bağlıydı. İsmail yasak olan Mısır'da, Lütfi ise sürgündeydi. Nadia İsmail ile beraberken bir Mısırlıydı. Şimdi ise artık bu mümkün değildi. Mısırlı, Fransız ya da İngiliz olmak konsolosluklarla ilgili bir durum dedi kendi kendine. Ama aynı zamanda bir başka yaşam biçimiydi. Nadia'nın bakışı Louis Philippe şöminesinin üzerinde duran parlak taşlarla süslü gümüş çerçeve içindeki genç bir erkek çocuğun fotoğrafına takıldı. Bu ince, keskin ve zeki bakışlı, iri ceylan gözlerin süslediği yüzüyle şişko baba müsveddesinden ziyade Susu'ya benzeyen yeğeni Windra'ydı. Oğlunun resmini ona göstererek gebe kalmak için yaptıklarını gizli kalması koşuluyla Nadia'ya anlatan Susu'yu düşündü. "Ben asla yapamam," diye mırıldanmıştı Nadia. "Yapmak zorundaydım, aksi halde her şeyimi kaybedecektim," demişti Susu da. Ablası Susu'nun erkek gibi atak karakterini zaman zaman kıskanıyordu. Susu'nun çocukluğunda başına buyruk davranışları nedeniyle Morcos ona Hacepsut adını takmıştı. Bu, oğlu 3. Tutmosis'in hükümranlığı süresince iktidarı elinde tutan Mısırlı kraliçenin ismiydi. Peki o nasıldı? Yakışıklı ve 2 seferde beni hamile bırakabilecek kadar ateşli bir genç adamdı. Bunun üzerine Susu hafifçe utanarak gülmüştü. Nadia, Doktor Mahcup'un Fuat Sokağı'ndaki evinin çamaşırlığında yaşanan aşk sahnesini gözünün önüne getirmeye çalıştığında rahatsız olmuştu. Hiçbir duygusallık olmaksızın sadece seks yapmak. Kendi kendine yaşlı Murad'ın ruhunun sonunda intikamını aldığını söylemişti. Zira susu bir Hintli yerine bir Kıpti'den hamile kalmıştı. Peki ya sonra? Tabii ki bir daha onu asla görmedim. Çok sonra hayatıma Chester girdi, sana bahsetmiştim. Ama o genç Kıpti'ye benzemekten çok uzaktı. Batı'da seks öylesine yanlış duygularla örtülmüş ki sonu sıkıntılı bitiyor. Bu, bütün gençliği boyunca odasını paylaştığı romantik genç kızdı. Peki sonra hiç sevgilin olmadı mı? Nadia, para kesinlikle ikinci bir cinsel cazibedir. Birçok çapkını çeker. Duyguların ve cinselliğin üzerinde aynı derecede etkilidir. Her şeyi alt üst edebilir. Bu durumda bir sürü jigola tutmam gerekiyordu ve zaten öyle yaptım. Ama bu tehlikeliydi. Onlar insana bağlanıyormuş gibi yapıyorlar. Ama aslında bağlandıkları şey para ve dahası rezalet çıkartıp şantaj yapıyorlar. Maharani olmak tıpkı bir rahibe olmak gibi. Bazı geceler bir vücuda ihtiyaç duyuluyor. Ama bu his geçiştiriliyor. Eğer eşlik edecek biri gerekiyorsa Siegfried bana yeterli. Nadia bir kez daha başını salladı. Gerçekten bu bir hayat değildi. Kasıntı uzmanlar, ki içlerinden biri de Mısırlı bir sürgündü. Radyoda Chopin'in müziğini tartışıyorlardı. Nadia bir an hüzün ve pustan yaratılan bu güzelliklere konmak için bir yer ararcasına pencereden adeta uçup gitmişti. Bir süre sonra çalan telefon ona evinde olduğunu hatırlattı. Arayan Lütfi'ydi. Ne oldu diye endişeli bir şekilde sordu. Louis 2 saat önce öldü. Bir süre hiçbir şey söyleyemeden öylece kaldı. Nadia'nın gözünün önüne başka bir dünya yaşadıkları Elfi Bey sokağındaki St. James sinemasında Louis Hanafi ile tanışması gelmişti. Onun hüzünlü tavırlarını ve art niyetsiz alaylarını hatırladı. Belki de Louis yufka yürekli insanları bekleyen mutsuzluğu anlayan ilk insandı. Kendini toparlamaya çalışarak neden öldü diye sordu. Ama ölümden ölünmezse neden ölünürdü ki? Enfarktüs. Kimden öğrendin? Suki söyledi. Felaket tellalı diye mırıldandı Nadia. Sanırım hemen Fatma'ya gitmemiz gerekecek. Ama o bizden nefret ediyor. Mecburen gideceğiz. Her şeyden öte onun varisi olarak biliniyorum. Nadia kendi kendine bu kötü bir şaka olmalı diye mırıldandı. Yarım saat sonra Louise'in sanki bütün hayatı boyunca bu ölümü bekliyormuşçasına garip bir huzurla yattığı yatağın başucunda buluştular. Şu halde artık beklediğine kavuştu mu diye kendi kendine sordu Nadia. Sözle ifade edilemeyecek acılar mı çekmişti? Mısır'da onunla din üzerine yaptığı son konuşmayı hatırladı. Fatma El İntizami'nin soylu ve batılı görünmek komedisi uğruna düzenli olarak verdiği akşam yemeklerinden birinde baş başa oturmuşlardı. Safça bir soru sorduğunun bilincinde olan Nadia, şu halde hiçbir şeye inanmıyor musunuz diye sormuştu. Neden katillere inanmamı mı istiyorsunuz diye soruya soruyla karşılık vermişti Louis. Katiller mi? Tanrılar. Onlar kendi adaletleri adına öldürürler ve biz de onlara minnet duymak zorundayızdır. Yani siz 6 milyon Yahudi'yi katleden bir tanrıya inanmamı mı istiyorsunuz? Nadia öylece kala kalmıştı. O ise devam ediyordu. Bir tanrıya inanmak, kendi öz kimliğini reddederek onun ilahi rezilliklerini uygulayan alçaklardan biri haline gelmek demektir. Dinle ilgili kutsal şeylere sövüp sayması Nadia'yı altüst etmiş ve Louise'in yumuşacık tavırlarıyla tezat oluşturan bu öfkesi karşısında şaşırmıştı. Ama İsa demişti Nadia sakinleştikten bir süre sonra, katil değildi, tam tersine o bir kurbandı. O bir cambazdı diye karşılık vermişti Louis Hanafi uykulu bir sesle. Cambaz mı? Haçın üzerindeki cambaz. Çok iyi bir adam olduğunu sanıyorum ama ona bir tek şeyden dolayı kızıyorum. O da Tanrı'ya inanmış olması. Nadia bir kez daha altüst olmuş ve adeta dilsiz gibi kala kalmıştı. Ya da inanmaya devam etmesine diye sürdürmüştü sözlerini Louis Hanafi. Gördüğünüz gibi Nadia, sanırım tahammül edilebilir tanrılar yalnızca ölmüş olanlardır. Ve benim için tanrıların en yücesi Osiris'tir. Çünkü o hiçbir şey öğretmeden daha işin başında ölmüştür. Sohbeti gülüşerek bitirmişlerdi. Nadia onu nihayet Osiris gibi uzanmış bedenine baktı. Belki Osiris'in de yüzünde bu tebessüm vardı. Nadia salonda ölünün sonradan altın yaldızla boyanacak maskını biçimlendiren zanaatkarları ve yine ölünün bağırsaklarını vazolara yerleştiren mumyacıları görse şaşırmayacaktı. Çünkü Louis Hanafi, kandil ışığıyla aydınlatılan yerin altındaki mezarında öteki dünyadan gülümsemek için doğmuştu. Bundan sonra Nadia onu böyle mezarındaki bu tebessümle hatırlayacaktı. Şairin acı alaycılığı ve aykırılığı, yarı anlaşılmış fikirleri ve karma karışık tutkuları kendinden uzak tutmak içindi. Nadia bunu anlamıştı. Ama salonda mumyacılar yoktu. İçlerinde Suki ve beraber olduğu arkadaşı Lilu'nun da bulunduğu bir düzine kadar sıradan giyimli tanıdık vardı. Lütfi ağlamaya başladı. Nadia onun böyle çocuk gibi ağladığını hiç görmemişti. Ona sarıldı. Salonda Fatma el-İntizami çökmüş bir yüz ve boğuk bir sesle kocasının ölümünü anlatıyordu. Öğle yemeğini henüz yemişti. Büroya gitmek için ayağa kalktı. Ah! Ve düştü. Kimseyi görmüyormuş gibi iki büklüm önüne bakıyordu. Çılgınlığın monoloğunu kesmek için, diğer bir deyişle hayatta kalmak için bir adam ya da bir kadınla yaşanırdı. Veya yaşamın belli bir anında insan başarısız olduğunun farkına varınca ikinci bir yaşam ve çocuk istediği için böyle bir seçim yapardı. Hiç kimsenin onları birleştiren duygular hakkında karar vermeye hakkı yoktu. Fatma bir bardak su içti ve tek tek herkesin yüzüne yaslı bir ifadeyle baktı. ''Bir kazada beraber ölmeyi tercih ederdim.'' dedi. Nadia, ''Hayat devam ediyor.'' diye düşündü. ''Bunun bir başlangıç olmasını isterdim. Belki de insanlar bu yüzden çocuk yapıyorlardı. Fatma el-İntizami'den ne kadar nefret ederse etsin, bu duygusunu bastırmaya çalışıyordu. Louis Hanafi'nin ölümü, Fatma'nın kendini beğenmişliğini, yalanlarını, entrikalarını geçici bir süre yok etmiş ama koruyucusundan ayırmıştı. Dedesi Hıdıv'in hizmetkarıydı. Fatma da filozofun maskarasıydı. Ve şimdi o da kaderden kaçamayan doğulu bir kadın, bir dul olmuştu. Sahte bir Isis. Nadia ona sarılmak için eğildi. ''Louis sizi çok seviyordu.'' dedi Fatma ona. ''Sizin gerçek bir prenses olduğunuzu söylerdi.'' İltifatları bile her zaman gizli bir nefret taşırdı. Neden? Çünkü Susu onu uzaktaki düğün törenine davet etmemişti. Nadia içini çekti ve izin istedi. Sokağa çıktıklarında Nadia ve Lütfi, Lisbon sokağından en kısa zamanda uzaklaşmak istercesine bir süre sessizce yürüdüler. Daha sonra Saint Augustine Kilisesi'nin kamburu gibi olan asfalt yolun diğer yanında durdular. Kurşuni gökyüzünde bir anlığına yüzünü gösteren Ekim güneşi, Malherbes bulvarındaki binaların cephesini altın rengine boyadı. Bu kısa sürecek birkaç dakika içinde manzara yine kurşun rengine bürünecekti. ''Kedere, yanlış anlaşılmaya, merhamete artık tahammül edemeyeceğim.'' diye bağırdı Nadia. ''Neden merhamet?'' diye sordu Lütfi. ''Bu komedyen kadın için, görüntüsünü değiştirmek için artık çok geç. Bunu ancak Susu yapabilir.'' ''Merak etme, yakında bir başka role de bürünür.'' diye mırıldandı Lütfi. Lütfi de Nadia da mirastan hiç bahsetmediler. Siegfried çok sık seyahat ettiğini düşünerek yorgun argın Heathrow'a geldi. Birinci mevkide seyahat etme lüksü, göçmen bürosu önünde kuyruğa girmeyi, inmeyi, binmeyi, yürüyen bantta valiz beklemeyi, gümrük kontrollerini, havaalanından şehre ya da tam tersi gidişi ve saat farkının yarattığı rahatsızlıkları yok edemiyordu. Ama neredeyse aynı anda hem Londra'da hem de New York'ta olması gerekiyordu. Susu bir sonraki serginin çerçevelerini seçmek için galeri müdürüyle New York'ta kalmaya razı olmuştu. Zaten hemen Londra'ya gidemeyecekti çünkü oğlunun mihracelik törenine katılmak üzere önce 2-3 haftalığına Kalankor'a gitmek zorundaydı. Daha sonra da onu bir İngiliz okuluna kayıt ettirmek için beraberinde götürecekti. Eve vardığında Susu'ya telefon eden Siegfried, ''Senin yokluğunu hissediyorum ama maalesef Mr. Alp denilen bir adamın işleriyle ilgilenmek zorundayım.'' demişti. New York'taki cinayet girişiminden beri çok tedirgin olan Siegfried'in bu sözleri karşısında gülmemek için kendini zor tutan Susu da korkuyordu. Siegfried yola çıkmadan önce Nadia ona 50 yaş krizinden kendini koru, tatil yapmak zorundasın demişti. Susu'nun bu uyarısı hala Siegfried'in kulaklarında çınlıyordu ama ne yapabilirdi? Dünya nesneleşmişti. Resim, para, bomboş ama zengin genç erkekler, en iyisi de genç bir köpeğin sevgisi. Gündüzleri borsa spekülatörleri ve mali uzmanlarla görüşüyor, geceleri ise çok daha büyük boyuttaki bir cezire spor kulübünün insanlarıyla birlikte oluyordu. 50 milyon doları ve çocukken okuması için kendisine baskı yaptıkları ahlak masallarında anlatılan zenginlerin yaşadığı yalnızlıkla mücadele ediyordu. Fakir kundura tamircilerinin bankerlerden daha mutlu olduğunu anlatan masallar. O, Roma'yı yakan öfkesi dinmiş bir Neron'du. Evet, Susu sıkıntısını ve umutsuzluğunu bir ölçüde gideriyordu. Sadece saf ve heyecan dolu bir geçmişi hatırlattığı için değil, yoksulluktan zenginliğe giden yolları birbirlerine paralel olduğu için ve belki de mutsuzluğu paylaştıkları için. Ama kendisini yalnız hissettiği zaman kimse onun dünyasına giremiyordu. Siegfried valizlerini bırakır bırakmaz galeriye koştu. Yeni ressamlarından biri olan Klaus'un yaptığı son tablolar hayal kırıcıydı. Başarılı ilk tablolarının ruhsuz birer kopyasıydı. 38 yaşında Alzheimer mı? Bunlar neredeyse tamamen sahte diye bağırdı. Peter Wilson'la tanıştığından beri onun gibi geveleyerek ve kararsız bir tavırla konuşmayı adet edinmişti. Wilson'ın bu tarzı Oxford Üniversitelilerinin bir özelliği gibi geliyordu ona. Siegfried'in böyle bağırmasına üzülen galeri müdürü Lana Brock onu sakinleştirmeye çalıştı. Mr. Alp, ilham perisi her gün uğramaz. Ama ben bu döküntülerin bir dahinin eseri olduğuna alıcıları her gün inandırmak zorundayım. Mr. Alp, keşke Sakiris and Green ona %50 daha fazlasını teklif etmeseydi, durum şimdi daha kolay olacaktı. Sakiris and Green mi diye homurdandı Siegfried. Onlar daha içeri atılmadılar mı? Lana Brock ona şaşkın bir ifadeyle baktı. Bunu nereden biliyorsunuz diye mırıldandı. Daha biraz önce faksla bildirdiler. Spiro Sakiris bir cinayet ve bir de cinayete teşebbüs nedeniyle suçlanıyor. Bu sözleri söylerken faksı Siegfried'e uzattı. Siegfried alaycı bir ifadeyle dudak bükerek faksı okudu. Onlardan biri bendim Lana, bendim dedi. Daha sonra duvardaki tablolara baktı ve hışımla ressama telefon etti. Klaus dedi ihtiyatlı bir tavırla. Son resimlerini biraz önce gördüm ve doğrusu biraz şaşırdım. Neden? Onlar öncekiler kadar güçlü değiller. Uzun bir sessizlik oldu. Siegfried, Klaus'u atölyesinde hayal etti. 38 yaşlarında zayıf, pek yakışıklı sayılmayacak bir adamdı. Solgun yüzündeki yapay gibi duran kapkara gözlerini hatırladı. Lana Brock odasına girdiğinde Siegfried ona paralelden dinlemesini işaret etti. Klaus, hala orada mısın diye sordu Siegfried. Evet, dinliyorum. Bir sigara yakıyordum. Yeni tablolarından söz ediyordum. Bana göre onlar aynen diğerleri kadar güçlü. Neden galeriye bir güç ölçme aleti koymuyorsun? Bir ne? Oh Klaus. Benim resimlerim farklıdır. Çünkü ben bir haftadan diğer haftaya farklı olurum, dedi Klaus sert bir tonla. Ben heyecan, hayal ve yoğun duygular zenginiyim. Çünkü ben bir sanatçıyım ve hep aynı resimleri üreten bir makine değilim. Siegfried gözlerini gökyüzüne dikti. Lana üzülmüş gibiydi. Siegfried diye devam etti sözlerine Klaus. Resim duygularımın yansımasıdır. Bu hırçın dünya karşısındaki duygularımı ifade eden resimlerimin anlamlı olduğuna inanıyorum. Bu kelimeyi anlayabiliyor musun Siegfried? Anlamlı. Tıpkı Van Gogh'un kesik kulaklı otoportresi gibi demek istiyorum. Anlıyor musun? Van Gogh kulağını kesmişti çünkü dünya ona da hırçın davranıyordu. İşte sen de böyle görmelisin, anlıyor musun? Anlaşılan Klaus, tablo satıcılarının duyarsız ve kalın kafalı kişiler olduğunu sanıyordu. Ve eğer Sakiris and Green ile karşılaştıysa haklı da olabilirdi. Bu bakış açısıyla tabloları bir kez daha incelemem gerekecek. Belki de Klaus sen bana bir fikir verdin. Kulağa kesik Van Gogh'u kendi kişisel yorumunla yapmak istemez misin? Yeniden bir sessizlik oldu. Klaus, buradayım ama sen bana bir fikir verdin. Klaus konuşmak için acele etmiyor gibiydi. Evet, Siegfried kendi portremi Osiris olarak birebir ölçülerde çalışacağım. Osiris mi diye tekrarladı soğukkanlılığını yitiren Siegfried. Evet, biliyorsun Mısır tanrısı. Kötülükle yaptığı savaşta Set'e yenilmişti ve Set onu parçalara ayırmıştı. Osiris'in sevgilisi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Isis parçaları toplamış ve bir araya getirmişti. Ama 13. parçayı bulamamıştı. 13. parçanın ne olduğunu biliyor musun? Siegfried özellikle Mısır mitolojisi üzerine yaptığı bu yorumla onun nereye varmak istediğini anlamıştı. Erkeklik organı. Evet diye usulca cevap verdi. Erkeklik organı. Şu halde hayatında okumaya zaman ayırdığını görüyorum. Ama sahi sen zaten Mısır'da doğmuştun. Bu kez Siegfried karşılık vermedi. Siegfried? Evet dinliyorum. Ne oldu? Yoksa sen iktidarsız mısın? Bunun için mi hırçın dünyadan bahsediyorsun? Hayır, iktidarsız değilim. Ama becermekten bıktım, anlıyor musun? Siegfried gülümsedi. Lana Brock'un gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Anlıyor musun Siegfried diye sordu sonunda Klaus. Dana ciğeri, salam, sakatat karışımından artık bıktım. Bağırarak konuşuyordu. Siegfried ahizeyi kulağından uzaklaştırmak zorunda kaldı. Konuştuğun sürece fikrin hakkında düşündüm. Evet, Osiris olarak yapacağın otoportre muhteşem bir fikir. Bu fikri bana sen verdiğin için tabii ki muhteşem bulursun. Hayır, Osiris'i sen düşündün Klaus. Bunun bir sergi teması oluşturacağını düşünüyorum. Çok, çok iyi. İyi, öyleyse yapıyorum. Hangi ölçülerde? Birebir dedim ya, doğal büyüklüğünde. Hatta erkeklik organında diye cevap verdi Klaus. Erkeklik organı mı? Ama sanıyordum ki... Önüne geçilemez bir gülme krizinin eşiğindeki Lana Brock kollarını hareket ettirdi. Hayır, onu ayrı resmedip yanına koyacağım. Ya da belki onu tabloya asarım. Aa, tamam, erkeklik organını tabloya asacağım. Mulaja ne dersin? Siegfried sinir krizinin eşiğindeydi. Aniden aklına büyük annesi Katerina'nın şeytanı gören köle kız karşısındaki hali gelmiş ve Katerina'nın yerine kendisini, Klaus'un yerine de hayal gören köle kızı koymuştu. Tıpkı büyük annesiyle köle kızın arasındaki gibi onların arasında da aynı iletişim kopukluğu vardı. Siegfried vardığı bu sonucu kafasından atmaya çalıştı. Hiç kimseyle iletişim kurulamazdı. Hayır, onu resmetmeni tercih ederim dedi. Siegfried, evet, bir sessizlik oldu. Siegfried, sanırım bu gidişle ben de ibne olacağım. Lana Brock ahizeyi kulağında tutarak oturdu ve bir sigara yaktı. Bu konuda ne düşünüyorsun diye sordu Klaus. Bu konuda bir şeyler düşünmesi gereken ben değilim. Ama sanırım sen biraz ibnesin, öyle değil mi? Bu konuda bir fikrin yok mu yani? Klaus, resimden bahsediyorduk. Doğru. Ama eğer ibne olursam resim tarzım da ona göre değişecek. Klaus, bu konuyu daha sonra devam edelim diyorum. Çünkü bu biraz nazik bir konu ve beni de burada bekleyen insanlar var. Nasıl istersen. Çekimi gönderiyor musun? Her zamanki gibi. Öğle yemeğini atölyeye gel. Söz, gelecek hafta. Siegfried telefonu kapatınca bir öfke homurtusu çıkardı. Lana Brock bunun gibi bir sürü konuşma duymuştu. Çekmiş dedi sigarasını söndürürken. Ama Osiris fikri de hiç fena değildi. Bir resim galerisi yerine bir sirk sahibi olmalıydım diye bağırdı Siegfried. Osiris'in meslek hayatında yeniden ortaya çıkması onu düşüncelere sürükledi. Lana, bana bir viski getirir misiniz diye mırıldandı. Yatmadan önce bir Osiris heykeli satın alması gerektiğini düşündü. Bu fikir gülümsemesine neden oldu. Servetini Isis heykelini satmaya borçluydu. Şimdi de bir Osiris satın almak istiyordu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 292.